Ayrım 2. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy. Sayfa 19. Bak şu kayalıkları görüyor musun? Şu canım. Göremiyor musun? Bak, parmağımın ucuna bak. Tarif et o zaman. Gösterdiğin yerde hiçbir şey göremiyorum. Havuzlu köşkün arkasındaki en büyük ağacı bul. Buldun mu? Şimdi o ağaçtan tepedeki elektrik direğine doğru 100 metre çık. Oradaki kayalıkları görüyor musun? Evet. Tamam işte. Sence neye benziyor o kayalıklar? Neye mi benziyor? Ne bileyim, her şeye benziyor. Örneğin bir grup dev tuzluk. Ne tuzluğu? Bildiğin tuzluk işte. Bir çoban ve otlattığı koyunlara benzemiyor mu? Çoban mı? Hangisi çoban? Şu işte, ortadaki. Bir zamanlar bu köyde bir çoban yaşarmış. Ne o? Masal mı anlatacaksın? Dinle işte. Kayalığın hikayesini anlatıyorum. Bu çoban biraz acımasız biriymiş. Bir gün o gördüğün yerde yine koyunlarını otlatırken yoldan bir kadın gelmiş. Bir bebeği sırtında, biri kucağında sefil bir kadın. Açlıktan ve yorgunluktan perişan. Kadın çobandan biraz süt istemiş. Koyunlardan birazcık sağabilirse günlerdir aç olan bebeklerini doyurabilecekmiş. Ama çoban süt vermek yerine kadını kovmuş. Kadın da oradan uzaklaşırken lanetlemiş çobanı ve koyunlarını. Allah sizi tez elden taş yapsın. Taş kalpliler diye bağırmış. Kadın daha gözden kaybolmadan çoban ve koyunlar bir anda taş oluvermiş. Yapma ya. Ne zaman olmuş bu olay? Gazeteleri yazmadı. Halk efsanesi bu bir kere. Taş kalpli yazar. Halk efsanesi. Tamam. Kimden öğrendin bu hikayeyi? Yaşlı bir Kızılderili anlattı. Köydeki bir teyze. Fatma teyze. Aslında sen de görmüşsündür. Evi köyün meydanında, bakkalın solunda kalıyor. Her zaman kapısının önünde oturur. Zayıf, yaşlı bir kadın. O anlattı. Neden koyunlarda taş olmuş? İbret olsun diye. Neden olacak? Doğru ya, ibret olsun diye. Önder Defne ile aralarında geçen son sevgi dolu konuşmayı zihninde bir kez daha canlandırdıktan sonra sandalyesini batan güneşi son ışıklarına kadar görebileceği bir konuma getirdi. Ne zamandı? 15 gün mü? Bir ay, iki. Hatırlayabildiği en sevimli sahne buydu. Bugün sabah kavga etmişlerdi. Havuzlu köşkte verilecek davet yüzünden birbirlerine girmişlerdi. Önder yalnız kalmak istiyordu. Kimseyle tanışmak gibi bir arzusu yoktu. Kimseye katlanamıyordu. Defne'ye bile. Artık itiraf etmeliydi. Karısıyla arası kötüydü. Bu açıkça belliydi. Neden? İşte bu soruya verecek kesin bir cevabı yoktu. İlk yudumlar. Alkolün tanıdık kokusu. Gittikçe daha mı fazla içiyordu? Hayır. Üç duble sınırı koymuştu kendine. İlkini çok hızlı ve aç karnına bitiriyordu. Belki biraz çerezle. Diğerlerini yemekten sonra. 40 yaşında olmasına rağmen midesi onu henüz yarı yolda bırakmamıştı. İç organlarının başarısını aileden gelen değerli bir miras olarak görüyordu. Bir üniversite profesörü olarak oldukça mütevazı bir yaşam sürmüş olan babası, 72 yaşına kadar bir kez bile doktora gerek duymamıştı. Gerçi o Önder gibi her gece içki içmiyordu. Sigarayı ağzına koymadığı gibi içilen yerlerde de durmazdı. Sonuç, Allah'ın cezası trafik kazasında sağlıklı bir şekilde ölmüştü. Asıl genetik mirasına güvendiği büyük babasıydı. 98 yaşına kadar sapasağlam yaşamıştı. Babası da aile köklerinin Kafkaslara dayandığını öne sürerek uzun yaşamın onlara ait bir özellik olmasıyla övünürdü. Önder ise kötü alışkanlıkların olumsuz etkilerini çıkardıktan sonra ne kadarlık bir yaşam süreceğini keyfi bir hesapla bulmuştu. 80. Tüm bu yaramazlıklar onun yaşamından 15 yıl götürse, ki oldukça kötümser bir hesaptı, en az 83 yaşına kadar yaşardı. Defne de o zaman 70'lerine varmış olacaktı. Fena değil. Bu ortamda yaşamanın olumlu katkısını da ekleyince, ancak hayatının sonuna kadar keklik koyunda yaşama, hatta bu süreyi Defne ile geçirme fikri, nasıl demeli, çok da hoşuna gitmedi. Düşünce ibresi olumsuza kaydığı için olsa gerek, annesinden gelen genetik mirası hesaba katmadığını hatırladı. Bu olumsuz düşüncenin panzehri hazırdı gerçi. Erkekler meme kanseri olmazlardı ki. Sahi, Defne neredeydi acaba? En son memduhlarla Datça'ya ineceklerini söyleyip çıkmıştı. Hava kararmadan dönmelerini bekliyordu. Onunla bağlantıyı bir yerlerde koparmıştı ama nerede? Buraya yerleşme düşüncesi Defne'ye aitti. Önder derin bir nefes aldı. Gün batımı saatlerinde, güneyden esen sıcak rüzgar, keklik koyunu yalayıp, adını ancak Defne'nin bilebileceği tüm o yabani otların kokusunu eve kadar taşıyordu. Sonbaharda gelmişlerdi. Rüzgarlı geçen kış ayları boyunca Datça'nın alışık olmadıkları doğal güzellikleri karşısında büyülenmiş. Buraya yerleşme kararı aldıkları için sık sık birbirlerini kutlamışlardı. Gerçi bu sevinç gösterileri sırasında Önder kendisinin ne kadar içten olduğunu şu anda kestiremiyordu. Mayıs ayının büyüleyici canlılığı şimdi Haziran'da yerini sıcaklara bırakırken zaman yavaşlamış, günler birbirinden ayırt edilemez bir hal almıştı. Burası da başka birçok yer gibi kendi alışkanlıklarını dayatmaya başlamıştı. İstanbul'da durum farklıydı. Örneğin bu kadar çok kavga etmiyorlardı. Önder kendini böylesine zayıf ve işe yaramaz hissetmiyordu. Orada başarılı bile sayılırdı. Defne'nin ön ayak olduğu dizi yazma işini pekala kıvırmış. Kendine yeni bir çevre edinmiş. Eski arkadaşlarına da takdirini kazanmıştı. Hepsi Defne'nin sayesinde olmuştu. Gerçi başlangıçta. Yakın arkadaşlarını şaşırtan ani bir kararla evlenmişlerdi. 3 yıl önce. Cemal'in, Mehmet'in, Can'ın ve diğerlerinin kuşkulu bakışları altında nikah masasına oturmuştu Önder. Olayı önemsemiyormuş gibi davranıyordu o günlerde. Derinlerinde bir yerlerde bunun geçici bir çözüm, aşılması gereken bir aşama, verilmesi gereken bir sınav olduğunu söyleyen sese güveniyordu belki de. O günlerde dibe vurmuştu. Bir şeylere tutunup yüzeye çıkması gerekiyordu. Defne böyle bir zamanda karşısına çıkmıştı. Yuvarlak sporcu omuzları, bal rengi saçları ve duru gülümsemesiyle genç ve enerjik bir kadın. Ama şimdi aradan 3 yıl geçmişti. İlk aylarda onun kalbiyle kendi kalbinin aynı ritimle attığını hissedip seviniyordu. Ancak yaşantıları sıradan bir huzura teslim olduğu günlerden başlayarak Önder'in kalbi de, zihni de Defne'ye mesafe almaya başlamıştı. Onu kendisine yakıştıramıyor, zamanında aşağıladığı ne varsa Defne'nin karakterinin bir parçası olduğunu görüyor, her hareketinden rahatsız oluyordu. Sonra evliliğin zaten böyle bir şey olduğunu düşünüp kendini başka işlere veriyordu. Ama burada, bu boşluğun içinde sadece ikisi vardı. Tepenin ardında güneşin yok oluşunu neredeyse boşalmış bir zihinle izledi. Bu ben miyim diye bir düşünce zihnini öylesine yalayıp geçti. 80-40 eşittir 40. 40+40 eşittir yine 40. 40. Aslında tam 40 sayılır mıydı? Ne fark ederdi ki? Yaşamın tam ortasında duruyordu. Duruyordu, durmak. İnsan hayatın bir yerlerine gelip durabilir mi? Bile isteye. Güneşin eğik kızıl ışınları altında olduğundan daha güzel görünen koya bakıyordu. Sağ taraftaki kumsal gazinosundan başlayarak bir kamera gibi ağır ağır koyu taramaya başladı. Gün batımında rüzgar dindiği için deniz kıpırtısızdı. İbrahim dalgaların getirmiş olduğu çöpleri temizlerken küçük oğlu Mercan, Bilip'in ucuna bağladığı teneke kayığını yüzdürüyordu. Güneşten kapkara olmuş bu çocuğu nasıl bir geleceğin beklediğini düşündü bir süre. Mutlu biten, gerilimsiz bir hikaye uydurup bakışlarını kumsalın sol tarafına doğru çevirdi. Kışın yağmur sularının aktığı kuru dere yatağının bitimindeki sazlıklar kumsalın doğal sınırını oluşturuyordu. O noktadan sonra taşlık, küçük bir koy başlıyordu. Ardından da keklik koyunu palamut bükünden ayıran ince uzun burun. Bu küçük taşlık sahilden yukarılara doğru çıktıkça başka bir yapı dikkati çekiyordu. Çevreye uyumlu olması için koyu yeşile boyanmış, şık bir köşk. Rüzgarda aralanan ağaçların ardından görünüp kaybolan mavilik ise havuza aitti. Çevrede herkesin bu evi havuzlu köşk olarak adlandırmasına neden olan havuz. Ayrıntıları görünmüyordu. Defne'nin İstanbul'dayken hiç kaçırmadığı dekorasyon dergilerinde rastladığı yükselleri hatırlatıyordu Önder'i. Acaba kimler yaşayacaktı orada? Aslında Önder bunu hiç merak etmiyordu. Ne tepenin gerisindeki köyün insanlarını, ne de komşularını. Her şeyi yavan bir rehavet içinde algılıyordu. Sanki buralarda hiçbir şey olmuyordu. Olamazdı, olmayacaktı. Çünkü o nereye gitse hayat başka bir yerde akıyordu. O buraya durmak için gelmişti. 40 yaşının ortasında öylece duruyordu. Geriye baktığında çoğunlukla hatırlamaktan sıkıntı duyduğu anılar vardı. İleriye baktığındaysa hiçbir şey görünmüyordu. Sıcak ve nemli bir yaz akşamının anlamsız sisiyle bulanmıştı her şey. Gençlik biteli çok oluyordu. Farkına varmış mıydı? Hem evet hem hayır. Kendini iyi hissetmemesi için bir neden yoktu. Kadehin dibindeki içkiyi bitirdi. Hızlı gidiyordu. Ağzını peçeteyle silerken gözü tabağındaki kabak çiçeği dolmalarına takıldı. İri bir kül tanesi zeytinyağında dağılmıştı. Tüm bu güzelliklerin içinde bir pürüz. Defne'ye karşı şefkatle karışık bir duygu yükseldi içinden. Asla çocukları olmayacaktı. Defne onun hem çocuğu hem karısı hem en yakın dostu olacaktı. Öyle miydi gerçekten? Plan buydu ama Önder dolmalardan gözünü ayıramıyordu. Uyandırdıkları şefkatli hisler geçer diye korkuyordu. Defne'nin sevgisini tekrar kazanması gerekiyordu. Defne'yi daha çok sevmeliydi. Doğru olan buydu. Önder kalkıp mutfağa gitti. Kahve alkolün yavaşlatıcı etkisini silecekti. Çaydanlıktaki suyu bardağına boşalttıktan sonra küçük pencereden Memduhların iki katlı evine baktı. Daha uzaktaki komşu evlerin bahçeleri de Memduhlarınki gibi büyük ve bakımlıydı. Meyve ağaçları, verandalarını saran hanım elleri, kapıya dolanmış sarmaşık gülleri. Kendi küçük bahçelerinde ise sadece bir badem ağacı vardı. Bahçıvan aramamışlardı bile. Defne'nin en sevdiği şey toprakla uğraşmaktı. O minik bahçeyi birbirinden değişik renkte çiçeklerle bezemeyi başarmıştı. Yedi verenler, irisler, sardunyalar, iri papatyalar ve adını öğrenemediği mor çiçekler. Verandanın dört bir yanı da büyük ortancalarla doluydu. Defne'nin neden bu ortancaları diktiğini çok da anlamamıştı. Onun için ortanca ancak orta sınıf otellerinin bahçelerinde yetiştirilen sıkıcı bir bitkiydi. Botanik dekor. Böyle düşünmesinin nedenini çok iyi biliyordu. 9-10 yaşlarındayken gittikleri termal tesislerinin yakınlarındaki bir otelde görmüştü. Kafası kadardı ortancalar. Otel çok sadeydi. Ama ortancalar acayipti. Ağır çiçekleriyle törendeymiş gibi hazır oldu bekliyorlardı. Önder bu anıyı ya da izlenimi büyük bir özenle saklardı belleğinin özel bir yerinde. Büyük bir bina gibiydi belleği. Birbirine çeşitli geçitlerle bağlı, irili ufaklı odalardan ve dairelerden oluşan bir otel. Ya da bir devlet dairesi. Her şeyin eşit bir soğuklukla dosyalanıp sınıflandırıldığı bir depo. Termal izlenimlerini de aklının ermeye başladığı, erken çocukluk anılarının durduğu, bodrumun hemen üzerindeki katta, anne ve babasıyla evin dışında geçirdikleri günlere ait az sayıdaki anıyla birlikte saklıyordu. Tek başına bir odayı dolduramayacak kadar azdı bu izlenimler. Otelin cepheden görünüşü, dev ortancalar, yakında bir yerde başlayan orman, küçük bir dere, her yerde uçuşan helikopter böcekleri, babasının elinin içindeki küçük elleri, birlikte yürüyüş yaparken yedikleri muazzam tost. Bu tost, anı parçaları içinde en değerli olanıydı. Sapsarı ekmeğin üzerindeki ince kırmızı yanık çizgileri ve arasından akmak üzere bekleyen bol kaşar peyniri hiç bozulmamıştı. Çok güzeldi. Tüm kaşarlı tostların ulaşabilecekleri en üst düzeye erişmiş bir tosttu o. Gündelik yaşamda karşısına çıkan öteki kaşarlı tostlar bu asıl tostun kötü kopyaları gibiydiler. Bu anı parçacıkları aradan geçen zamanla silinmek yerine tam tersine güçleniyorlardı. Onca yaşanmış şeyin arasından neye göre seçilmişlerdi? Nasıl ayakta kalmışlardı? Zamanın geçişinden etkilenmemeyi nasıl başarmışlardı da öylece durmaktaydılar? Çoban ve koyunlar lanetlenerek bunu başarmıştı. Ama bu termal gezisinde lanetlenmiş hiçbir şey yoktu. Belki de hatırlamıyordu. Bir nedeni olmalıydı Önder'e göre. Kafası bu şekilde çalışıyordu. Neden sonuç ilişkilerine göre biçimleniyordu her şey. Nedenini çözemediği için bu termal anıları diğer birçok anı gibi sadece hatırlandıkları için Önder'e gizemli geliyordu. Önder kahve fincanıyla ağır ağır masanın başına döndü. Defterlerini titizlikle önüne yerleştirdi. Birini karalama defteri olarak kullanıyordu. Diğerine ise romanın son halini yazmaya başlayacaktı. Şimdilik sadece kısa giriş bölümünü temize çekmişti. Oysa karalama defteri notlarla, yarısı yazılmış bölümlerle tıka basa dolmuştu. Yer yer bir günlüğü andırıyordu. Aslında bazı şeylere karar verse, temize çekme işlemine başlayabilirdi. Parmaklarını defterinin üzerinde gezdirirken, deftere roman yazma fikrinden kuşkulandı. Dizinin bölümlerini hep bilgisayarda yazardı. Ama önemsediği bir yazarın romanlarını defterlere yazdığını duyduktan sonra, bu konuda kesin bir karar vermişti. Şimdi gelip takıldığı nokta çok garipti. Dizi yazarlığı sırasında hiç aklına gelmemiş olan bir ayrıntı. Kim olarak yazıyordu bu romanı? Neden yazıyordu? Okuyanlar ne düşüneceklerdi? Üzerinde kendi adının yazılı olduğu bir kitap düşüncesi onu nedense tedirgin ediyordu. Bunun küstah bir var olma biçimi olduğu gibi bir saplantı geliştirmişti. Saçmaydı. İlk gençlik yıllarından bu yana ulaşması gereken bir hedef olan edebiyat, şu anda bir iş gibi, ciddi bir şey olarak karşısında duruyordu. Dizi yazarlığı kolaydı. Kimse filmin hikayesini, kimin yazdığını düşünmüyordu. Oyuncular adeta kendi davranışlarını kendileri yönlendiriyorlardı. Karalama defterini açıp bu konuda aklına gelenleri not edecekti. Notları birbirinden ayırmak için bulduğu yöntemi seviyordu. Küçüktür, büyüktür işaretlerinin arasına notla ilgili bir başlık yazıyordu. Kendi hayatı olmayan bir yazar. İzzet ve Cevdet Bey'in hikayesini anlatan anlatıcı yazar. Ben, yani Önder Ustaoğlu. Benim 4 yıl önceki halim. Yaş 36. Defne'den önceki halim. Ama kitabın kapağında yazar olarak bir başkasının adı olacak. Romanda ise anlatıcı, sadece Önder olarak anılacak. Böylelikle aradaki bağlantıyı kimse kuramayacak. Sorun hallolmuştur. Yazar kendi yaşamından sıyrılabildiği ölçüde hikayesine yaklaşabilir. Yazarın yazdığı dünyaya karışması gerekir. Romanın içindeki hayatın kaynağıdır çünkü o. Kahramanların içine üfleyeceği ruh ancak kendi göğüs boşluğundan çıkacaktır. O yüzden her romanla biraz daha ölür yazar. Yazdıklarının içinde yaşamaya devam eder mi? Belki. Ama kendisi için değildir bu ölüm, sonrası hayat. Başkalarına göredir. Başkaları için yaşıyor gibidir. İnsan kendisi için bir kez ölür. Yaşlı bir kızılderili, beni tanıyan son kişi öldüğünde öleceğim demişti. Gülümsedi. Bir yerlerde okuduğu ya da duyduğu güzel lafların sahiplerini unuttuğunda yaptığı bir şakaydı. Sözü yaşlı bir kızılderiliye atfetmek. Tüm yaşlı kızılderililerin bilge olduklarına dair yaygın inançla dalga geçmek için uydurmuştu bu şakayı. Sonradan benimsemiş, gerektiği zamanlarda kullanmaya başlamıştı. Ona ait söyleyiş kalıplarından birine dönüşmüştü bu şaka. Onu yakından tanıyanların çok iyi bildikleri ve zaman zaman kullandıkları bir kalıp. Bazen tanımadığı insanların bu şakayı ciddiye aldıklarını görüp keyiflenirdi. Kandırmanın sapkın bir zevki vardı. Başını kaldırdığında korsanla göz göze geldi. Yerinden kalkarken tatlı bir sesle konuşmaya başladı. Nereden çıktın bakalım sen? Gel gel buraya. Siyah beyaz kedi meçhul bir takvime uygun olarak kimi geceler onları ziyarete geliyordu. Bir gözünün çevresindeki tüyler siyah olduğu için adını korsan koymuşlardı. Bu ada sahip milyonlarca kediden biri. Geldiğinde boş çevirmemek için dolapta süt ya da sosis gibi bir şeyler bulundurmaya özen gösteriyorlardı. Önder bir parça sosis alıp geldiğinde, kedinin masaya çıkmış olduğunu gördü. Kuyruğu, temize çekmekte kullanacağı defterin üzerine gidip geliyordu. Önder bunu iyiye yordu. Güzel, orada otur işte. Bu da spesiyeli temiz. Bu gece de, her zaman olduğu gibi, umduğunuzu değil, bulduğunuzu yiyeceksiniz. Kedi verilen sosisi, Zarif hareketlerle yerken, Önder kendinden memnun bir biçimde arkasına yaslanmış korsanı izliyordu. Kendine ait bir güzelliği vardı kedinin. Aslında sadece güzeldi, akıllı değildi, bunu görebiliyordu. Adını öğrenemezdi. İşe yarar herhangi bir şey öğrenmesi, iletişim kurması mümkün değildi. Ama öğretebiliyordu. Onları alıştırmıştı işte. Buzdolabında kendisi için bir şeyler bulundurmaları gerektiğini öğretmişti. Üstelik bunu akıl yoluyla da yapmamıştı. Bazı kediler kendilerini sevdirir. İnsanın elleri arasında sonsuz bir haz yumağına dönüşürler. Korsan o kedilerden de değildi. Defne birkaç kez sevmeye kalkmıştı ama korsan sosisi filan bırakıp kaçmıştı. O başına buyruk bir misafirdi. Gelip verandada, bazen masada ya da sandalyede oturur, onları izlerdi. Büyük bir dikkatle, kendinden emin bir duruşu vardı. İzleyene tüm dünyanın, tüm evrenin anlamlı bir uyum içinde devindiği hissini veriyordu. İşte kediler üzerine bir sürü şey geçiyordu aklında. Bunları romanına koymayacaktı kuşkusuz. Her aklına geleni yazan yazarlardan hoşlanmazdı. Ama yazarların kedilerle dost olduğu bilinen bir gerçekti. Kendisi de kedi seven bir yazar olma yolunda hızla ilerliyordu. En son yazdığı notu bir kez daha okurken sorunun çözümüne yaklaştığını hissediyordu. Kendi hayatından vazgeçmek, aslında kendi adından vazgeçmek demekti. Bu romanı başka bir adla yayımlamalıydı. Buydu çözüm. O zaman onu tanıyan ya da tanımayan insanların ne düşüneceklerini umursamak zorunda kalmazdı. Sormaya tenezzül etseydi, Defne ne derdi bu fikrine acaba? Karşı çıkardı. Saçma bulurdu. Korkaklıkla da suçlayabilirdi. Haksız da sayılmazdı. Tüm yaşamını, bugüne kadar yaşadığı tüm yaşamını şekillendiren de bu korkaklığı değil miydi? Şehirden kaçmak, bir yere kadar. Ama ya Defne ile evliliği, onunla yaşamayı seçmesinin ardında da yüksek sesle itiraf etmekten kaçındığı bir gerçek yatmıyor muydu? Defne'nin durumu. Bu konu zaman zaman zihninin derinliklerinden yüzeye çıkıp iğrenç yüzünü gösterirdi. İnsanın birlikte yaşadığı kişiyle ilgili böylesine olumsuz düşüncelere sahip olması can sıkıcıydı. Evet, kendisi asla çocuk istemiyordu. Baba olmak, gençliğin, dolayısıyla hayatın bitişinden başka bir şey değildi Önder için. İlk duyduğunda Defne'nin şaka yaptığını sanmıştı. Birlikte olmaya başladıklarında Defne'ye gebelikten korunup korunmadığını sormuştu bir keresinde. Sırf meraktan. Defne gülerek, "Benim çocuğum olmuyor, doğuştan bir bozukluk var," demişti. Önder inanmamıştı. Büyük göğüsleri minik bebeklere süt vermek için uygun zamanı bekliyor gibiydiler. Oysa Defne doğru söylüyordu. Bunu çok sonraları, evlenmeye karar verirken ciddi ciddi konuşmuşlardı. Modada nargile içiyorlardı. Daha doğrusu Önder içiyor, Defne de nargileden gelen fokurtularla eğleniyordu. Sonra bir an ciddileşmiş, boğazını temizleyip Önder'in asla unutmayacağı şu sözleri söylemişti. "Bir gün pişman olabilirsin. Lütfen o gün geldiğinde bunu saklama. Bana söyle. Baba olmak senin en doğal hakkın. Buna engel olacak değilim." Defne bu sözleri öyle açık bir şekilde tane tane söylemişti ki, yıllardır bu cümleleri kuracağı günü düşünmüş olduğu anlaşılıyordu. Önder'in kalbi burulmuştu. Bu genç ve sağlıklı görünen kadının utanılacak bir şey olmadığını bilmesine rağmen utanarak, ezilerek, sıkılarak böyle bir itirafta bulunması onu üzmüştü. Ona acımıştı. Sarılıp, "O gün asla gelmeyecek," demişti. Asla. Ama işte 3 yıl sonra ruhunun karanlık gölünde gezinen bir ejder olmuştu bu düşünce. Hayır, baba olmak arzusu değildi zihnini bulandıran. Eğer çocuk doğurabilecek bir kadın olsaydı, yine de onunla evlenir miydi? Soru buydu. Evlenmişti çünkü bu, evlenmek gibi değildi. Bir aileye dönüşmedikten sonra, birlikte yaşamakla evlenmek arasında bir ayrım yoktu. Peki ama şimdi neden? Her şey bulanmaya başlamıştı. Kötü bir şeyler olacaktı, bundan emindi. Verandaya asılı duran rüzgar çanları kaynağı belirsiz bir esintinin etkisiyle çınladılar. Önder'e çok kısa bir an gözetleniyormuş gibi geldi. Lanetlenmiş, çoban ve koyunların yerlerinde durduklarından emin olmak için tepeye doğru döndü. Oralar iyice kararmıştı. Gece bir hastalık gibi doğudan yayılıyordu. Korsan, Önder'in düşüncelerini hissetmiş gibi aniden irkildi. Masadan atlayıp koşmaya başladı. Kedinin ardından bakarken ürperdi. Hayvan bir hayali tarafından kovalanıyormuş gibi kaçıyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.